Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresi'nin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Ordat 1401, Hicri Kamer'i 25 Şevval 1443 ve Miladi 27 Mayıs 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve ilgili siyasi yorumlar ardından sırasıyla Türkiye Dışişleri Bakanı'nın işgal topraklarına ziyareti üzerine gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile yapılan röportaj, Afganistan hidropolitiği, semavi tilavetler ve Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımı sonuçlarının incelenmesi adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi Lübnan direnişinin Amerika'ya hizmeti uğrattığını belirtti. İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Amerika'nın tek taraflılığı ile mücadeleye vurgu yaptı. İsviçre Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran Futbol Federasyonu Kanada makamlarının siyasi yaramazlıkların maçın iptalinde etkili olduğunu belirtti. Türkiye Yunanistan'a Ege Adaları ile ilgili uyarıda bulundu. Ve Amerika, Irak Parlamentosu'nun Siyonist rejim ile ilgili kararına tepki gösterdi. Şimdi haberler.
Hizbullah'ı Siyonistlere karşı zaferlenen 22. yıl dönümünde tebrik eden Tahran Cuma namazı hatibi, yenilginin ilk acı tadı Hizbullah'ın Lübnan'daki zaferi ile Siyonistlere dayatıldı ve Amerikan boynuzlarını da kırdı, onları hizmete uğrattı dedi. Tahran'ın Cuma namazı hatibi Hüccetül İslam Kazım Sıddık'ı Hizbullah'ın Siyonistlere karşı kazandığı zaferin 22. yıl dönümünü anarken, direnişin ve tüm Lübnan halkının ve direniş cephesinin kahraman komutanı Seyyid Hasan Nasrullah'ı tebrik etti. Tahran Cuma namazı hatibi Suudi Arabistan'ın son Lübnan seçimlerindeki çalışmalarına da değinerek şöyle dedi. Suudi Arabistan, Amerika'nın kuklaları sayılan milletvekillerinin zaferi için ağır bedeller ödemeye çalıştı ve harcamalar yaptı. Ancak Lübnan halkı ağır bedellere ve hayat pahalılığına maruz kalmasına rağmen bu konulara dikkat etmediğini gösterdi. Tüm propaganda ve kara para aklamalara rağmen Lübnan seçimleri Hizbullah ve direnişin desteklediği adaylar kazandı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, Amerika'nın Afganistan halkının mal varlığını serbest bırakması ve aynı zamanda bu ülkeye verdiği maddi zararları da ödemesi gerektiğini vurguladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, Tacikistan'da düzenlenen bölgesel güvenlik diyaloğunun 4. oturumunda konuşma yaptı. bölgedeki durumu, özellikle son 20 yılda Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendiren Şamkhani, Amerika'nın utanç verici bir şekilde Afganistan'dan kaçışına atıfta bulunarak, İran her zaman Afganistan'da istikrar, güvenlik ve barış sağlanmasından yanadır ve bunu Afganistan ve bölge halkının refahı için gerekli bir platform olarak görüyor, dedi. Şamkhani, Amerika'nın yanlış ve yayılmacı politikalarını Afganistan'daki 20 yıllık savaş ve Ukrayna Savaşı'nın ana nedeni olarak gördü. Şamkhani, Amerika'nın Afganistan halkının mal varlığını serbest bırakması ve aynı zamanda bu ülkede verdiği maddi zararlarda tazmin etmesi gerektiğinin altını çizdi. Terörizm ve aşırılıkçılığın Afganistan'daki güvensizliğin önemli faktörlerinden biri olarak nitelendiren Şamkhani, ne yazık ki bölgedeki ve bölge ötesi bazı ülkelerin teröristleri Afganistan'a sevki ve yönlendirilmesinde müdahil olmasına dair endişe verici kanıtlarımız var ifadelerinde bulundu. Amerika'nın Afganistan'a müdahalesinin sürdüğüne değinen Şamkhani, Amerika'nın Afganistan'a müdahalesini sınırlamak istiyorsak, bu ülke halkının sorunlarını, özellikle ekonomik sorunlarını çözmek için birlikte hareket etmeliyiz, diye kaydetti.
Bölgesel güvenlik diyaloğunun 4. oturumuna katılmak üzere dün Tacikistan'a giden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Şemhani, Rusya Federasyonu Güvenlik Konsey Sekreteri Nikolay Patrushev ile bir araya geldi. Bölgesel güvenlik diyaloğunun 4. oturumuna katılmak üzere dün Tacikistan'a giden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani, Rusya Federasyonu Güvenlik Konsey Sekreteri Nikolay Patrushev ile görüştü. Şemhani, ikili ilişkiler bölgesel ve uluslararası meselelerin de ele alındığı görüşmede İran ve Rusya arasında çeşitli düzeylerde yürütülen istişarelerden memnuniyet duyduğunu dile getirirken, uluslararası arenadaki yeni gelişmeler ışığında iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Batı'nın Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlarına atıfta bulunan Şemhani, İran 43 yıldır yaptırımlar altında ve yaptırımların bağımsız devletleri siyasi iradeye dayatmadaki etkisizliğinin simgesi haline gelmiştir, dedi. Amerika'nın tek taraflı politikalarına karşı koymak için Tahran ve Moskova arasında stratejik işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayan Şemhani, savaşın sona ermesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmayacağı görünüyor. Dolayısıyla yaptırım uygulanan ülkeler arasında stratejik uzun vadeli bir işbirliği sisteminin geliştirmesi için planlama yapılması gerekiyor ifadesini kullandı.
İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı, Amerika'nın tek taraflı bankacılık ve finansal yaptırımlarının küresel sağlık alanındaki kayıpları arttırdı, dedi. İran'ın bugünkü haberine göre Bahram Aynullahi 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde ekonomik ve finansal yaptırımların toplumların sağlığına daha fazla zarar verdiğini söyledi ve şöyle konuştu. Amerika'nın tek taraflı bankacılık ve finansal yaptırımları sağlık alanında büyük kayıplara neden oldu. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı şunları da sözlerine ekledi. Covid-19 pandemisi küresel acil durumlarda sağlık sistemlerinin ne kadar savunmasız olduğunu, salgın hastalıkların ve ardından gelen zorlukların sadece sağlık için değil aynı zamanda barış ve güvenlik içinde bir tehdit olduğunu gösterdi. Aynullahi'ye göre İran İslam Cumhuriyeti Covid-19 salgınından ciddi şekilde etkilendiği bir sırada aşı ve tıbbi ekipman erişiminin kısıtlılığı ile karşı karşıyaydı ve Amerika'nın tek taraflı zorlayıcı yaptırımların COVID-19'un etkilerini arttırdığı bir dönemde aşılara adil erişimi de engellendi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yunanistan'ın Amerika'nın talebi üzerine İran'a ait petrol gemisine el koymasının ardından İsviçre'nin Tahran Masraat Güzere'ne çağırdı. İran İslam Cumhuriyeti'ne ait gemiyi Amerika'nın talebi üzerine Yunanistan tarafından el konulmasının ardından İranlı diplomatlar, uluslararası anlaşmalara aykırı olan söz konusu eyleme karşı tepki göstermeye başladı. Atılan adımların devamında bugün İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İsviçre'nin Tahran Maslahat Güzere'ne çağırdı. İran Dışişleri Bakanı Büyükelçinin gıyabında diplomatik işlerin sorumlusu olan İsviçre'nin Tahran Maslahat Güzergahı'na İran İslam Cumhuriyeti'nin bu eylem sayesinde uluslararası kanunların çiğnenmesinin devam edilmesine karşı itirazını belirterek el konulan geminin yüküyle beraber bir an evvel serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. İsviçre'nin İran Maslahat Güzergahı İran Dışişleri Bakanlığı'nın İtirazını Amerikalı yetkililere aktaracağını açıkladı. 25 Mayıs Çarşamba günü İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Amerika'nın talebi üzerine İran'a ait petrol gemisine el koyduğunu duyurmuştu. İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti bayrağı taşıyan petrol gemimiz Yunanistan hükümeti tarafından taşıdığı petrol yüküyle birlikte durduruldu ve gemiye el konuldu. Yapılan söz konusu eylem Amerika'nın talebi ve işbirliğiyle gerçekleşmiştir. Yunanistan'ın bu yaptığı deniz korsanlığıdır ifadelerini kullanmıştı. İran'dan petrol gemisi teknik bir arızanın ardından Yunanistan sahiline yaklaşıp yardım istemişti. Ancak Yunanistan hükümeti Amerika'nın talebi üzerine gemi ve petrol yüküne el koydu.
İran Futbol Federasyonu sözcüsü Kanadalı yetkililerin İran milli takımının Kanada karşısındaki hazırlık maçını iptal etmedeki siyasi yaramazlığı etkisiz olmalı dedi. İran ve Kanada milli futbol takımları arasındaki hazırlık maçının 6 Haziran'da Vancouver'de yapılması planlanıyordu. Ancak dün Kanada Futbol Federasyonu bu hazırlık maçının tek taraflı olarak iptal edildiğini duyurdu. İran milli takımının Kanada ile oynayacağı maçın iptal edilmesinin ardından dün İrna'ya konuşan İran Futbol Federasyonu sözcüsü Ehsan Usuli, sözleşmeyi iptal eden her takım maddi ve manevi tazminat ödemekle yükümlüdür dedi. İran Futbol Federasyonu sözcüsü Kanada bu maçı tek taraflı olarak iptal etti ve İran İslam Cumhuriyeti futbolu tarafından herhangi bir sözleşme ihlali yapılmadı. İran Futbol Federasyonu bu maçın iptali için gündemdeki taleplerini sürdürüyor, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade salı günü yaptığı açıklamada, Kanada tarafının İran-Kanada milli futbol maçının şartlarına ilişkin anlaşmayı ihlal etmenin sonuçlarından sorumlu olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise şöyle söyledi. Ne yazık ki göstermelik iddiaların aksine en sportif meseleler Kanada içindeki parti yönelimlerinin ve siyasi cephelerin bir oyuncağı haline geldi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Pekin Büyükelçisi Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreterine yazdığı mektupta örgütü Şehit Sayyad Hüdayi suikastını kanamaya çağırdı. Fars Haber Ajansı'na göre devrim muhafızları üyesi Albay Hasan Seyyad Hüdayi'nin şehit düşürülmesinin ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin Çin Büyükelçisi Muhammed Keşoverzade Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreterine çağrıda bulunarak bu suikastın kınanmasını istedi. Pekin'deki İran Büyükelçiliği haberi Twitter sayfasından duyurdu. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün hedeflerinden biri terörle mücadele etmek ve Avrasya'da barış ve istikrarı tesis etmektir ve İran'da bu konuda önemli bir rol oynamıştır dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi daha önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bir mektup yazarak Hasan Sayyad Hüdayi'nin suikastını bölgesel ve uluslararası barış ve istikrar için ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 185 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüse yakalanan toplam can kaybı 141.302, vaka sayısı ise 7.231.284'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 591'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı 7.042.871'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırma ve gerginlik yaratma çabaları konusunda uyardı. TRT'nin bildiğine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşması ile şartlı olarak kendisine devredilen adaların statüsünü kaldırma girişimi uluslararası hukuka aykırıdır dedi. Çavuşoğlu Yunanistan'ın buna rağmen 1960 yılından bu yana sivil adaları silahlandırmaya devam ettiğini kaydederek Yunanistan'ın buna uymaması halinde Ankara'nın tepki göstereceğini söyledi. Daha önce Türkiye Yunanistan ile itirafları nedeniyle Yunanistan'daki bir NATO tatbikatına katılmayı reddederek Atina hükümetine bu tatbikatı siyasi çıkarlarını ilerletmek için kullandığını belirtti.
Dünya Bankası Türkiye'ye acil COVID-19 sağlık faaliyetleri için 500 milyon dolarlık ek finansmanı onayladı. Finansman 100 milyon dolar büyüklüğünde olan ve Nisan 2020'de onaylanan krediye ek olarak sağlandı. Ek finansman Türkiye'deki COVID-19 aşılarına erişime yardımcı olacak. Asya Altyapı ve Yatırım Bankası olarak finansman olarak ek 250 milyon dolar sağlayacak. Konu hakkında yapılan açıklamada ek finansman Türkiye'de güvenli ve etkili COVID-19 aşılarına erişimi sağlamak için orijinal kredinin ölçeğini yükseltmekte ve pandemiye karşı daha geniş bir sağlık müdahalesinin bir parçasını oluşturmaktadır. Buna ek olarak Asya Altyapı ve Yatırım Bankası tarafından da 250 milyon dolar tutarında bir ek finansman sağlanacaktır. Proje mevcut ve gelecekteki aşı alımlarının maliyetini karşılamaya yardımcı olacaktır ifadeleri yer aldı.
1948'de işgal edilen Filistin topraklarında yer alan Kalansuba kentindeki bir organize sanayi bölgesinde büyük yangın çıktı. 1948'de işgal edilen Filistin topraklarında yer alan Kalansuba kentindeki bir organize sanayi bölgesinde büyük yangın çıktı. Tel Aviv'in kuzeydoğusunda yer alan Kalansuba bölgesi ağaç sanayinin merkezi olarak biliniyor. Kalansuba, İsrail-Ürdün Ateşkes Anlaşması'nın bir parçası olarak Mayıs 1949'da Siyonist İsrail egemenliğine devredildi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Siyonist teknik uzmanları, yangının türü ve verdiği hasarların endüstriyel elektrik altyapısına ve ilgili ekipmanların çalışmalarında düzensizlik oluştuğunu gösterdiğini duyurdu. İşgal altındaki topraklarda son günlerde sık sık yangın ve patlama olayları da meydana gelmiştir. Son günlerde Hayfa limanındaki bir tersanede patlama meydana geldi. Olay yerine ambulanslar ve yardım ekipleri gönderilirken İsrail rejimi doğru haberlerin kamuya açıklanmasını engelledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Hayfa Petrokimya Fabrikası'nda dün patlama meydana geldiğini gösteriyor.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Irak parlamentosunda Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmek için bir ceza yasasının kabul edildiğini kaygı kaynağı olarak gösteren bir bildiri yayınladı. Genç Gazeteciler Kulübü'ne göre Ned Price, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Amerika, Irak parlamentosunda İsrail ile ilişkileri normalleşmesini suç sayan bir yasanın kabul edilmesinden duyduğu derin endişeyi ifade ediyor, dedi. Price ayrıca yasanın ifade özgürlüğünü tehlikeye attığını da sözlerine ekleyerek şöyle konuştu. Buna ilaveten bu yasa Irak'ın komşularının tüm bölge halkı için yeni fırsatlar yaratacak olan İsrail'le ilişkileri normalleştirme ve köprüler kurma konusundaki ilerlemesine tam bir tezat oluşturuyor. Irak parlamentosu Perşembe günü oy birliğiyle Siyonist rejimle ilişkileri normalleşmesini suç sayan bir yasayı onayladı. Yasaya göre Siyonist rejimle her türlü siyasi, güvenlik, ekonomik, teknik, kültürel, sportif ve bilimsel işbirliği suç sayılıyor.
Haber kaynakları iki çocuğun Kuzey Irak'a atılan roketler sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Raşo Eliyev'e göre Irak'ın Kürt bölgesindeki yerel yetkililer Perşembe günü kuzeydeki bağ bahçelere atılan roketler sonucu en az iki çocuğun öldüğünü söyledi. Irak Kürt bölgesi terörle mücadele servisi roket saldırılarını Irak veya Türkiye'deki PKK militanlarına bağladı. Kuzey Irak'taki El Medaye bölgesinin belediye başkanı Varşen Süleyman, Bamrani bölgesinin topçu ateşiyle hedef alındığını, iki gencin öldüğünü ve iki sivilin de yaralandığını söyledi. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta 36 askeri üssü bulunuyor ve bu bölgelerde hava saldırılarını sürdürüyorlar. Konu Bağdat'taki merkezi hükümetten resmi tepkiler ve Irak halkının öfkesiyle karşılandı.
Ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bölge liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna-Rusya savaşına dair açıklamalarda bulundu. Bir kez daha Batı'yı hedef alan Lavrov, Batılı ülkeler bizi kontrol altına alma çabalarını giderek arttırıyor. Tek taraflı ekonomik yaptırımlardan, küresel medyadan, tamamen aldatıcı propagandaya kadar çok çeşitli araçlar kullanıyorlar dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Pakistan'daki ticaret fuarının sona ermesi hakkında. İran ticaret fuarı 3 gün çalışmanın ardından Pakistan'ın Lahore kentinde sona erdi. Bu fuarda İran İslam Cumhuriyeti'nden 16 üretici firma ürünlerini farklı bölümlerde sergileyerek izleyicilerin beğenisini başarıyla sundu. Bilindiği üzere bir ticaret fuarının düzenlenmesi, ticari malların tanıtımının en önemli ve etkili yollarından biridir. İran İslam Cumhuriyeti de bu bağlamda arada bir Pakistan'da bir ticaret fuarı düzenliyor. İran ve Pakistan'ın her ikisi komşu olmaya ilaveten ekonomik işbirliği teşkilatı ECO üyeleridir. Her iki ülke sadece nüfus açısından birbirleriyle cazip pazarlar olmakla kalmıyorlar, aynı zamanda potansiyel ve fiili ekonomik potansiyel açısından ekonomik bir tamamlayıcı olarak birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılama potansiyeline de sahiptirler. Bu nedenle son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti ticaret, ekonomi ve üretim kapasitelerini Pakistan'da dahil olmak üzere sadece komşu ülkeler değil, ECO üyelerine tanıtmak için yoğun çaba sarf etmiştir. Bilindiği üzere ECO'ya İran dışında Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan üyedirler. Ekonomi meseleleri uzmanı Seyit Hasan Hüseyin'i bu konudaki değerlendirmede İran İslam Cumhuriyeti'nin son yıllarda üretim, teknik ve mühendislik hizmetleri ayrıca bilgi tabanlı bilimlerde büyük ve olumlu ilerlemeler yaşadığına işaretle ikili işbirliğinin geliştirilmesi bağlamında söz konusu tüm alanlardaki tecrübelerini aktarmaya ve Pakistan ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu açıkladığını belirtti. Hiç şüphesiz İslam ülkeleri çeşitli ekonomik, ticari, yatırım ve özellikle bilgi temelli sektörlerde işbirliklerini ne kadar arttırırsa Batı ülkelerine olan bağımlılıkları o kadar azalacaktır. Bununla birlikte bölgesel ve uluslararası düzeylerde bağımsız karar alma konumlarını geliştirirler. Zira İslam ülkelerinin zayıf yönlerinden biri Batı pazarlarına bağımlı olmalarıdır. Fakat bu ülkeler aynı zamanda birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için birçok kapasite ve kabiliyete sahiptirler. Nitekim İran ve Pakistan da aynı şekilde karşılıklı ihtiyaçlarını giderebilirler.
Pakistan meseleleri uzmanlarından Ali Şerifpur bu bağlamdaki değerlendirmesinde şöyle diyor. İran-Pakistan ticari ilişkileri kaçakçılıktan çok zarar görüyor. Ve Pakistan'a giren İran mallarının çoğu kaçakçılık yolu ile oluyor. Bu nedenle Tahran ve İslamabad arasındaki çok iyi ilişkilere rağmen ikili ticaret hacmi çok düşük seviyededir. Her halükarda İran-Pakistan sınırında kaçakçılıkla mücadele etmenin yollarının bir sınır pazarlarının potansiyelini kullanmaktır. Nitekim dün İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan Dışişleri Bakanları ikili ticari genişletme, sınır pazarlarına faaliyete geçirme ve geliştirmenin yollarını dün ele aldılar. İslamabad'dan Tahran ile ilişkileri genişletme arzusunu görüşmek üzere İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun oturum aralarında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ile bir araya gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Blau Botu Zerdari, yeni sektörleri belirlemek için çeşitli kurumsal mekanizmalar ve gelenekçi yöntemler aracılığıyla her iki tarafça kullanılması gereken akıl ikili ticari ve ekonomik işbirliğine geniş bir alan olduğunu belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı ayrıca İran ile sınır pazarlarının geliştirmeleri ve tamamlanmasının önemini de vurguladı. Bu yüzden fuarlar düzenlemenin yanı sıra İran ve Pakistan'daki ticari işbirliğini geliştirmek için azami kapasiteyi kullanmak konusunda kararlı olduklarını göstermeleri gerekiyor. Bu bağlamda daha aktif sınır ötesi pazarlar özellikle özel sektörde işbirliğinin genişlemesinin önündeki engellerin kaldırılmasının yanı sıra iki ülke arasındaki ticaret seviyesinin artmasına yardımcı olabilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Siyonist rejimin bir terör rejimi olması ile ilgili. Amerika basınında New York Times bir haberinde Siyonist rejimin Şehit Sayyad Hudayi terör saldırısını işlediğini Amerika'ya bildirdiğini yazdı. New York Times güvenilir kaynaklardan naklen Siyonist rejim başbakanlık sözcüsünün Şehit Sayyad Hudayi terörün hakkında açıklamada bulunmaktan çekindiğini yazarken bir istihbarat yetkilinin belirttiğine göre Siyonist rejim Amerikan yetkililerine verdiği bilgide Şehit Sayyad Hudayi terör olayının rejimin ajanlarının işi olduğunu belirttiğini yazdı. Siyonist rejim aslında terörist yetiştirmek için bir garnizon gibidir. Terörist yetiştirmek Siyonist rejimin özünde var. Başka bir ifadeyle terör, bu rejimin oluşmasında büyük rol oynamıştır. Filistin ve Lübnan'da birçok lider Siyonist rejim tarafından terör edilmiş ve hatta son zamanlarda Siyonist rejim yetkilileri Hamas Başkanı Yahya Esenbar'a Gazze şeridinde terör saldırısı düzenlemekle tehditte bulundu. Tabii ki Filistinli ve Lübnanlı direniş liderlerine ilaveten birçok bilim insanı ve özellikle İranlı nükleer bilim insanları, ayrıca birçok muhabir, Siyonist rejim terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında şehit oldu. Bunun son örneği bir süre önce Katar El Cezire kanalının dünyaca tanınan Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'dir. Katil Siyonist rejim 2000 yılından beri en az 45 muhabire görev başındayken terör saldırısı düzenlemiştir. Hiç şüphesiz Suriye'de terör ile mücadelede aktif ve etkili rolü olan harem savunucularından Şehit Sayyad Hudayi'ye yapılan kalleş terör saldırısı korsan rejim tarafından işlenen son terör olayı değildir.
Siyonist rejimin suikast girişimi esasen iki faktörden kaynaklanıyor. Birincisi, teorizmin Siyonist saldırganlığının ve işgalinin ürünü olmasıdır. İkincisi, terörün başta Amerika olmak üzere batılı güçlerin Siyonist rejime tam desteğinin sonucu olmasıdır. Bu desteğin bir işareti de Siyonist yetkililerin Amerika hükümetine Şehit Sayyad Hudayi'ye terör saldırısını düzenlediklerine bildirmiş olmalarıdır. Bu bilgilendirme olayı Amerika hükümetinin Kudüs işgalcisi rejime verdiği desteğin belirtisidir. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade bu bağlamda yaptığı açıklamada bu insanlık dışı suç ve ne yazık ki terörle mücadele iddiasında bulunan ülkelerin desteği ve sessizliği eşliğinde küresel istihbara bağlı terör unsurları tarafından da gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca İsrail rejimi Savaş Bakanı Benny Gantz, Şehit Hudayi'nin terör olayı öncesi Amerika'ya giderek güvenlik ve istihbarat yetkilileriyle görüştü. Bu ziyaret sırasında Gantz, İran'a karşı terör suçlamalarında bulundu. Fakat görünüşe göre Amerika makamlarını Albay Hudayi'ye terör saldırısı daha da gerçekleşmeden bilgilendirdi. Siyonistler Hizbullah'a gelişmiş ve isabetli füze teknolojisinin aktarılmasından Şehit Hudayi'nin sorumlu olduğunu iddia edip, şehidin Siyonistlere karşı terörist operasyonları planladığını da iddia etseler de onu terör kurbanı seçimlerinin de gerçek bir sebebi olabilir. Bir yandan son günlerde Amerika'nın baş müzakerecisi Enrique Mora ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad, Ali Sani'nin Tahran ziyareti etmesinin ardından Viyana görüşmelerinin yeniden canlandırılacağına dair işaretler var. Tabii ki bu konu Siyonistlerin çıkarları ile çelişiyor. Müzakerelerin de başarısız olmasını istiyor. Diğer yandan İran anlaşmayı devre muhafızlarının Amerika'nın terör listesinden çıkarılması şartına bağlıdır. Bu bağlamda New York Times bazı yorumculardan naklen Siyonist rejimin bu terör olayıyla Amerika ve İran arasında nükleer anlaşmanın sağlanmasını ve devre muhafızının adının terörist listesinden çıkarılmasını engellemeye çalıştığını yazdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu işgal altındaki Kudüs'te Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı ile ikili ve bölgesel konuları görüştü. Çavuşoğlu, Lapid ile ortak basın toplantısı da düzenledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz günlerde işgal topraklarına girişinde önce Ramallah'a gidip Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere Filistin yetkilileriyle de görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin içine düştüğü ekonomik krizden kaynaklanan çeşitli sorunlara son vermek amacıyla verdiği çabalarının devamında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu demin ifade ettiğim üzere işgal altındaki Filistin'de Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Lapid ile bir araya geldi. Tabii şimdi Siyonist rejim elebaşının Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bu ziyaretin gerçekleşmesi Türkiye'de özellikle yandaş medyalar tarafından çok doğal ve normal karşılanıyor. Biz de bu bağlamda ve özellikle Filistin konusu ile ilgili AK Parti'nin siyasetlerini konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey merhabalar efendim.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Mehdi Bey katıldığınız için. Şimdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun işgal altındaki Filistin topraklarına gerçekleştirdiği bu ziyareti öncelikle siz nasıl değerlendirirsiniz? AK Parti'nin Filistin konusu ile ilgili hassasiyeti her zaman bir slogan halinde gündeme gelip bir propaganda malzemesi gibi lanse ediliyor. Siz nasıl buldunuz bu ziyaret efendim?
Evet, öncelikle yayın çalışmalarınızdan dolayı başarılar diliyorum. Dinleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Sözünü ettiğiniz konuya ilişkin ise tabii Orta Doğu'da ciddi gelişmeler yaşanıyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, siyasi gelişmeler içerisinde kimileri esas faktör iken kimileri faktör olmaya çalışıyor, bir oyun kurmaya çalışıyor. Bunun bir devamı olarak işte Türkiye'de yaşanan siyasal gelişmeleri takip ediyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Türkiye'de yaşanan tabii önemli gelişmeler var. Çok ciddi bir şekilde hükümet şu anda bir zorlanma içerisinde, siyasal anlamda ciddi bir zorlanma, ekonomik anlamda ciddi bir zorlanma ve kriz düzeyinde yaşanan esas problemler var iken diğer yandan şuna tanık oluyoruz, gündemi değiştirmeye dönük de çok ciddi bir manipülasyon söz konusu. Esas görülmesi gereken, dikkat edilmesi gereken nokta bu. Dışişleri Bakanlığı'nın işte Filistin ziyaretini de biz değerlendirdiğimizde yine böyle bir pozisyon aslında önümüze çıkmış oluyor. Yani esas konu bu iken, esas konu Türkiye'nin can alıcı sorunlar iken biraz Türkiye'yi dışa dönük farklı gösterme çabasının bir ürünü olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Filistin ziyareti gerçekleşti. Şimdi bu noktada politikada ciddi bir tutarsızlık karşımıza çıkıyor. Çünkü İsrail'e çok karşıtmış gibi kendini gösteren bir Türkiye geleneksel politikası var. Oysa işin özüne baktığımızda İsrail'i ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Şimdi bunları unutup göz ardı edip biz bir doğru sonuca varmamız mümkün değil. İsrail'i Orta Doğu'ya oturtmaya çalışan, oturtan ve ilkin siyasi olarak tanıyan ve halen de alttan çok ciddi gelişmeler, çok ciddi ilişkiler içerisinde olan Türkiye gerçekliği var iken, Filistin sorunu konusunda da adeta işte iki canlının bir nevi bir avı kaylaşma görüntüsü, sadece bir tiyatro görüntüsünden ibarettir. Yani ciddi bir şey söz konusu değil. Türkiye Filistin işgali söyleminde de çok ciddi değildir, tutarlı değildir. Bu olduğu zaman İsrail'e karşı çok farklı bir tutum içerisine girmesi gerekirken bakıyoruz öyle değil. Yani burada meselenin özüne inmek gerekiyor. Yapılan görüşmeler daha fazla Filistin sorunu konusunda nasıl nemalanacağı konusundaki bir yaklaşımdır. Ayrıca yapılan görüşmeler aslında İsrail'in yaklaşımlarını, İsrail'in işgalini daha fazla meşrulaştıran ve ona ortam sağlayan nitelikte geliştiğini belirtmek gerekiyor. Yoksa ciddi anlamda İsrail politikasını, İsrail'in Filistin'e dönük saldırgan yaklaşımı, işte işgal topraklarından söz ediliyor. İşgal edilen topraklar var. Bu işgal edilen toprakları yani ciddi bir şekilde Orta Doğu siyasal tartışma gündemine taşındığı zaman birileri zaten şu anda mesela Irak, Türkiye'nin işi Irak'ta ne vardır, bunun çıkması gerekir biçiminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrılar vardır. Yani konudaki rahatsızlığını dile getiren durumlar vardır. Şimdi böyle bir çember içerisinde düşündüğümüz zaman Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail ziyaretinin çok da ciddi bir nitelik taşımayıp bir tiyatrodan ibaret olduğunu belirtmek mümkündür. Bunun çok ciddi sonuçları, siyasal sonuçları ortaya çıkmayacaktır. Çünkü hedeflenen sadece İsrail'e meşruluk kazandırma ve Filistin'e de bu konuda kendi kaderine razı olma biçimindeki bir yaklaşımdır. Yani yapılan görüşmeler onun ötesinde bir anlam, bir sonuç çıkaracağını belirtmek mümkün değildir. Çünkü Türkiye'nin esas sorunlarını örtbas etmeye dönük de bir yaklaşımdır. Orta Doğu sahasında, Orta Doğu siyasal gündeminde işte Türkiye işgal edilen Filistin topraklarında bir ziyaret gerçekleştirdi ve İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştü. Şimdi yani nereden baksan tutarsızlık biçiminde bir durum çıkıyor ortaya. O anlamda Türkiye'nin esas sorunlarını bastırmaya, esas sorunlarını gizlemeye dönük bir çaba ötesinde bir anlamı taşımamaktadır. Çünkü Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz vardır, ciddi bir siyasal kriz vardır. Bu göz ardı edilemez ve bu hengame içerisinde hükümetin ciddi anlamda debelendiği, ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığı gerçekliği vardır. Çünkü Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP tarafından son dönemde geliştirilen bazı yaklaşımlar var. Dillendirilen bazı yaklaşımlar var. Erdoğan'ın ve AKP hükümet yetkililerinin kaçmaya dönük bazı hazırlıklar yaptığı biçiminde bazı açıklamaları vardır. Şimdi bu konuda eğer tutarlı bir cevap bulamıyorsa AKP hükümeti kalkıp Filistin ziyaretiyle bilmem İsrail İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bakanıyla yaptığı ziyaretle bu konuyu örtbas edeceğini düşünmek tabii ki doğru olmaz.
Tahran Radyosu.
Peki şimdi bunda ondan sonra Filistin'le ilgili AK Parti'nin izlediği siyasetler sizce önümüzdeki günlerde veya gelecek zaman içinde değişebilir mi? Bu yani Türkiye-Filistin arasındaki o belirlenen kritik hassasiyetler üzerinde etkili olabilir mi? Nasıl düşünüyorsunuz?
Orta Doğu şimdi yeni bir şekillenme süreci içerisinde klasik yaklaşımlara sahip güçler bu değişimin önünden nasıl engel olabileceklerin hesabı içerisine giriyorlar doğal olarak. Ve buna karşı çok inceltilmiş bazı engel yaklaşımları oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi yaşanan gerçeklik budur. Buna öncülük eden tabii ki Kürt coğrafyasında çıkmış olan bir felsefedir. Bu Orta Doğu'nun demokratikleşme sürecidir. Bunu görmeyip eski politikalarda diretmek kadar yani siyasal zayıflık, siyasal körlük diyebileceğimiz bir yaklaşım olamaz. Çünkü gelecek artık halkların demokratik gelişiminde, demokratik iradeleşmesinde yatıyor. Bu doğrultuda politika geliştiren güçler Orta Doğu'na, Orta Doğu'da söz sahibi olur, irade sahibi olur ve saygınlık kazanır. Onun dışındaki güçler ise tarihin deyim yerinde ise çöp sepetine gitmeye mahkumdurlar. Burada yaşanan çatışma, Orta Doğu özgürlüğünde yaşanan çatışma da aslında böyle bir niteliğe sahiptir. Yani kimi güçler klasik politikalarla bir gelişmelerin önünü alma yaklaşımı içerisindedirler. Bu gelişmeler özü böyle iken diğer yaklaşımlar yani öbür engel teşkil etmeye dönük yaklaşımlar ise tabii ki sonuç almayacaktır ama şu anda bir egemen güç söz konusudur. Egemen sistem söz konusudur ve bu sisteme karşı halkların geliştirdiği yaklaşımlar söz konusudur. Bu da tabii ki doğru bir ideolojik, yeterli bir ideolojik donanımla mümkün olabilir. İsrail-Filistin çatışmasında tabii elbette işgal, elbette sömürgecilik, elbette vahşi bir yaklaşım vardır ve bu her düzeyde kınanması gereken, halklara dönük saldırı yaklaşımı kınanması gereken bir yaklaşımdır. Ancak şu da vardır ki Filistin'de ilişkilerine, Filistin hükümeti yönetiminin de ilişkilerinde yaşanan basitlik ve yetersizlikleri de o düzeyde eleştirmek gerekiyor, görmek gerekiyor. Bu Filistin halkına da doğru bir gelecek vaat etmiyor, yaklaşım geliştirmiyor. Çünkü Filistin yönetiminin doğru olmayan güçlerle bir politik argüman içerisinde yer alması Filistin'e bir şey kazandırmıyor, daha fazla zarar veriyor ve daha fazla da onun ezilmesine yol açabiliyor. Biz yaşadığımız süreçte bunu görebiliyoruz. Bu açıdan çağdaş demokratik perspektife sahip güçlerin Orta Doğu'da çok daha fazla ilerleme şansı vardır ve geleceği belirleme şansları vardır. Sorunları bu çerçevede değerlendirdiğimizde inanıyorum ki daha doğru sonuca ulaşabiliriz.
Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Rica ederim.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın işgal altındaki topraklara gerçekleştirdiği ziyareti ve İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştüğü konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan Hidropolitiği.
Değerli dinleyiciler, Afganistan Hidropolitiği isimli yeni seri sohbetimizin 3. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde İran ile Afganistan arasındaki müzakerelerin geçmişini ele alacağız.
...1896'da yoğun sel ve taşkınlar sebebiyle Hilmert Nehri iki ülke arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturan ana kanalından batıya doğru saptı ve Hilmert'in suyunun çoğu Hilmert Gölü'ne başka bir yönden girerek anlaşmazlıklara sebep oldu. 1902'deki su kıtlığı ve kuraklık iki komşu ülke İran ve Afganistan hükümeti arasında ihtilaflar da arttırdı ve iki tarafı konuyu İngiliz hükümeti nezdine götürmeye sevk etti.
Bu dönemde İngilizlerin Afganistan'la dostluk düşünmesi üzerine bölgeye McMahon başkanlığındaki bir heyet gönderildi. Bu temsilci 1903'te Sistan'a yerleşti. O Nisan 1905'te İran'ın Hilmant'taki payını 3'te 1'e indiren bir anlaşma McMahon oyu adıyla yayınlandı. Bu İran'ın Goldschmidt Sözleşmesi'nde su payının Hilmert Nehri'nin yarısı olduğuna inandığı sırada gerçekleşti. İran hükümeti olayların tutarsızlığı nedeniyle kararı kabul etmeyi reddetmiş ve kararı kabul etmeme gerekçelerini yazılı olarak İngiliz Büyükelçiliğine sunmuştu. İngiliz hükümeti İran'ın yazılı protestosuna rağmen konuyu takip etmedi ve konu neredeyse sessiz kaldı.
McMahon hakemliğinin yenilmesi sonucunda sınır suları özellikle Hilmert Nehri üzerindeki anlaşmazlık devam etti. Bu nedenle suların paylaşımının ağırlıklı olarak sınır bölgelerindeki mülk sahipleri, evler ve vatandaşlar tarafından uluslararası kurallar dikkate alınmadan sahiplenmesi ve yönetilmesi su kıtlığı durumlarında da anlaşmazlık ve gerginliklere sebep oldu.
Bu dönemde Hilmert Su ile ilgili konuların toplamı 1945, 1960 ve 1960, 1972 olmak üzere neredeyse belirli iki döneme ayrılabilir. Birinci dönemde yani 1945 ila 1960 yıllarında iki taraf arasındaki müzakereler suyun eşit dağılımı çözümünün belirli miktarda su dağıtımına dönüşmesi ile sonuçlanmıştır. İkinci dönemde İran, Afganistan'da yer edinmek için ciddi anlamda Hilmert suyu talebinden vazgeçmiştir. Böylece ikinci dönemde Afganistan ile bölgesel ilişkiler İran için Hilmert suyunun tahsisinden daha önemli olarak görülmüştür.
Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve siyasi krizlerin hafiflemesiyle 1900'lerin başlarında ilk kez İran ve Afganistan arasında resmi siyasi müzakereler başladı. Bu müzakereler Haziran 1921'in başlarında İran ve Afganistan arasındaki dostluk anlaşmasına varılmasına ve iki ülke arasında iyi ilişkilere vesile oldu. Hilmert ile ilgili imzalanan dostluk anlaşması su kullanımı hususunda da her iki sorunu da çözmeyen basit bir formalite belgeydi.
Afganistan'ın 1927'deki bağımsızlığından 6 yıl sonra iki ülke arasında Vedadiye ve Temiliye Antlaşması imzalandı. Komşularla sınır anlaşmazlıklarını çözmeye çalışan Rıza Han, ülkenin doğu sınırlarındaki İran-Afganistan anlaşmazlığını ve Hilmert su paylaşımı meselesini de çözmek için bir fırsat aradı. 1930'da İran'ın Kabil'deki Büyükelçisi Hal Atbari, Afganistan Dışişleri Bakanı ile Hilmert ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü konusunda görüşmelerde bulundu ve ortak bir komisyon ve her iki tarafın temsilcileriyle toplantılar yapmak üzere ortak bir komisyon kurmaya karar verdi.
Tahran Radyosu.
Su Sonunda tarafların siyasi iradeleri ve dostluk anlaşmaları sebebiyle İran ile Afganistan arasında Hilmen suyunun paylaşımı konusunda ilk kez doğrudan müzakereler 1931 yılında gerçekleşti. Bu müzakerelerin sonucu eşit bir payın kabul edilmesiydi. Bu dönemde ve ilk tur müzakerelerin ardından Afganistan'ın Kuhek Barajı'nı geliştirmesi ve Kraliyet Kanalı'nı inşa etmesi İran'la müzakere ihtimalini ve su gerilimini arttırdı. Ancak iki ülke arasındaki dostane atmosfer sebebiyle iki taraf müzakerelere devam etmek istediklerini dile getirdi.
Temmuz 1936'da Hilmet Nehri'nin suyunun azalması ve su kıtlığının başlamasıyla birlikte Afgan tarafının Merange Nehri ağzındaki Lahşek Barajı'nı inşa ederek suyu kontrol etmeye çalışması İran tarafını yeniden su sıkıntısı ile karşı karşıya bıraktı. Nihayet Eylül 1936'da iki ülkenin heyetleri Hilmet Nehri'nin Kemalhan Barajı'ndan Lahşek Barajı'na kadar olan suyu bir yıl boyunca ikiye böldüler. Her iki tarafında suyunu istedikleri yerde ayrı olarak paylaşabilecekleri konusunda anlaştılar. 1937'de İran, Afganistan, Türkiye ve Irak arasında Sadabad Antlaşması'nın imzalanmasının ardından adı geçen anlaşma uzatıldı.
1938'de İran'ın Kabil'deki büyükelçisi Bakır Kazimi anılarında şunları yazıyor. Afgan makamlarıyla müzakere ettikten sonra 29 Aralık 1938'de Afganistan Dışişleri Bakanı Ali Muhammed Han Vezir ile ek belgeli 6 maddelik bir sözleşme imzalandı. Anlaşmanın birinci maddesinde iki ülke Kemalhan Barajı'na ulaşan su miktarını ikiye böldü. Anlaşmanın ikinci maddesinde Afgan hükümeti Çahar Borcek bölgesinden Kemalhan Barajı'na kadar yeni bir kanal inşa etmemeyi ve hatta hiçbir kanalı onarmamayı taahhüt etti. İki taraf, diğer tarafın su payını azaltmaya yönelik önlemleri durdurma sözü verdi. Bu anlaşma Mayıs 1939'da İran parlamentosu tarafından onaylandı. Ancak beyannamenin Afgan parlamentosu tarafından onaylanmaması sözleşme hükümlerinin uygulanmasını engelledi. 1941'de İran'ın müttefikler tarafından işgali, Afgan tarafının Amerika'nın işbirliğiyle 1924'ün kurak mevsiminde Afganistan'a su yönlendiren bir rezervuar barajı ve bir yönlendirme kanalı inşa etmesine sebep oldu.
...1947 kuraklığı ve Afgan tarafının Kuhek Barajı'nı kullanmasıyla İran, Hilmen'i ziyaret etmek üzere Afganistan'a bir heyet göndermeye karar verdi. Ancak bu karar Afgan tarafının kabul etmediği bir karar oldu. İran konuyu Amerikan önerisiyle İran ile Afganistan rızasıyla 1951'de sorunun çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürmeyi amaçladı. Ancak Amerika kendi arabuluculuğuyla çözmeyi önerdi. Böylece Hilmen Komisyonu kuruldu. Hilmen Komisyonu Sistan'ın ortalama su ihtiyacını saniyede 22 metreküp olarak belirledi. Su sıkıntısının olduğu yıllarda bu miktar azalmış ve İran'ın Sistan bölgesinin su ihtiyacını hiçbir şekilde karşılamamış ve tamamen İran'ın aleyhine olmuştur. Ancak McMahon'un kararında İran'ın payı tüm Hilmen suyunun 1/3 idi.
İran, Afganistan'ın aksine bu oyu kabul etmedi. Ancak Afganistan önceki pozisyonlarında ısrar ederek Keçeki ve Argandab barajlarının inşasının sonuçlarını kabul etmedi. Son olarak İran ve Afganistan hükümetleri arasında 1972'de Hilmen suyunun bölünmesi üzerine yapılan uzun müzakereler uzmanlara göre İran'dan birçok hakkından vazgeçişin eşlik ettiği son anlaşmaya yol açtı. Bu anlaşmada İran saniyede 22 metreküp su hakkını aynı şekilde kabul etti.
1973 Hilmet Nehri Antlaşması, Afganistan'ın sınırları aşan suları hakkındaki tek anlaşmadır. İran'ın su temini için 1973 anlaşması saniyede 22 metreküp üzerine vurgu yapıyor ve iyi niyet ve kardeşlik ilişkileri için saniyede 4 metreküp fazladan bahsediyor. Anlaşmanın 8. maddesi ayrıca anlaşma hükümlerini takip etmek ve uygulamak için yeni bir Hilmet Komisyonu kurmayı amaçlıyor. Afganistan belirtilen miktarlara ek olarak sulama ve evsel kullanım için gerektiğinde arıtılabilen kaliteli su sağlamalıdır. Bu da İran'a arınma görevini yüklemiştir. Anlaşmaya göre Afganistan suyu dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Ancak İran, Alt Hilmet Deltası'nda daha fazla su olsa bile Hilmet Nehri'nden anlaşmada belirtilen miktardan daha fazla su talep edemez.
Aslında İran-Afganistan su müzakereleri son yüzyılda birçok iniş ve çıkışlar yaşadı. Ancak kesin olan şu ki Afganistan'ın çevrenin zararsız kullanımı da dahil olmak üzere uluslararası çevre hukuku kurallarını uygulaması bekleniyor.
Değerli dinleyiciler, Afganistan Hidropolitiği isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuzi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@aws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin dünyevi ve uhrevi birçok fazileti, tesir ve faydası söz konusudur.
Bugünkü sohbetimizde sizleri İslam dünyasının seçkin kareleriyle tanıştırmak istiyoruz.
İslam dünyası büyük Kur'an-ı Kerim karilerinden Şeyh Muhammed Sıddık Menşavi'nin vefatıyla onu kaybetmesi ve güzel, sıcak ve yumuşak sesinin camiler ve Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet toplantılarından duyurmaması ile büyük bir hüzün ve kedere kapıldı. Fakat kısa bir süre sonra Üstad Menşavi'nin sesine benzeyen ve onun hatırasını kalplerde canlandıran bir başka ses, tilavet toplantılarında yankılanmaya başladı. Bu ses, Üstad Menşavi'nin küçük kardeşi Mahmud Sıddık el-Menşavi'nin sesiydi. Bugünkü sohbetimizde bu değerli kari ve hoca ile daha fazla tanışmak istiyoruz.
İslam dünyasında bazıları Üstad Menşavi'nin sesine bir daha benzer bir ses gelmeyeceğini düşünüyordu. Fakat Üstad Mahmud Sıddık Menşavi'nin sesi ve tilavet tarzı, merhum Muhammed Sıddık Menşavi'nin mahzun ve çekici sesini hatırlatıyordu.
Bismillahirrahmanirrahim.
Mahmud Sıddık Menşavi 1943 yılında Mısır'ın Menşah kentinde dünyaya geldi ve Menşavi ailesinde Kur'an-ı Kerim ekoluyla yetişen bir başka insandı. Ataları Üstad Şeyh Tayyip Menşavi, Kur'an-ı Kerim hafızı ve güzel hat üstadlarından biriydi ve Kur'an-ı Kerim'i bu ilahi kitabı 4 kez güzel hattıyla yazdı. Oğlu Sıddık Menşavi ise El-Eser Üniversitesi'nde seçkin Kur'an-ı Kerim karilerinden ve İslami ilimler hocalarından biri olarak evlatlarını Kur'an-ı Kerim'in terbiye tarzıyla yetiştirdi. Nitekim çocuklarının birçoğu da Kur'an-ı Kerim hafızı ve karileri oldular.
Tahran Radyosu.
Mısır'da takva ve Kur'an-ı Kerim'i besledikleri aşkla tanınan Menşavi ailesi nesiller boyunca Kur'an-ı Kerim'e hizmet için çalıştılar ve bu ailedeki seçkin kariler ve hafızlar ise İslam ve Kur'an-ı Kerim'in yayılmasında büyük hizmetler sundular. Öyle ki bu aile Mısır'da Menşaviye ve Beytul Kur'an olarak tanınıyorlar.
Mahmud Menşavi de kardeşi gibi çocukluktan itibaren Kur'an-ı Kerim tilaveti öğrenmeye, ezberlemeye ve mefahimini öğrenmeye başladı. Menşavi, Menşah kentinin seçkin hocaları nezdinde Kur'an-ı Kerim'in tümünün hafızı oldu ve kendi yaşına uygun şekilde Kur'an-ı ilimler öğrendi. Mahmud Menşavi, Kur'an-ı Kerim öğrenimine ilaveten Mısır'ın El-Eser Üniversitesi'nde eğitim ve öğrenim dalında lisans almayı başardı. Mahmud Menşavi, öğrenim yılları boyunca kardeşi Muhammed gibi asla Kur'an-ı Kerim tilavet ve ünsiyet toplantılarından uzaklaşmadı ve çeşitli meclislerde hoş sesiyle Kur'an tilavet etmeye devam etti.
Onun güzel, sakin ve hüzünlü sesi hem dinleyici, kardeşi Muhammed Sıddık'ın hazin ve manevi namelerini hatırlatıyordu. Fakat tilavette asla Muhammed Sıddık'a ulaşamadı ve onun kadar şöhreti olmadı. Şimdi sizlerle birlikte Üstad Mahmud Menşavi'den güzel bir tilavet dinleyelim.
Üstad Mahmud Menşavi Kur'an-ı Kerim'in büyük hocaları ile sürekli toplantıdaydı, bağlantıdaydı ve defalarca Üstad Abdülbasit Abdussamed, Üstad Ragıp Mustafa Galvaş ve Üstad Mahmud Abdülhekim ve Mısır'ın seçkin diğer karileriyle Kur'an-ı Kerim tilaveti için farklı Müslüman ülkeleri ziyarette bulundu. Üstad Mahmud Menşavi birçok Avrupa, Afrika ve Asya ülkelerindeki ziyafetlerinde hoş tilavetler icra etti. 1991 yılında Üstad Mahmud Sıddık Menşavi, Üstad Şaban Abdülaziz Seyyad ile birlikte İran Kur'an Radyosu'nun davetiyle İran'a geldi. Ve başkent Tahran ve diğer bazı kentlerde güzel tilavetleriyle dinleyicilere güzel dakikalar yaşattı. Üstad Menşavi'nin akıllarda kalan tilavetlerinden İran'ın Reşt eyaletinin Kasse Furuşan camisinde tilavet ettiği Mü'min suresinin 60 ila 68. ayetleri, Beled suresi ve Kariya suresinin 1 ila 7. ayetlerin tilavetleridir.
Yeah.
İran'ın Reşt eyaletinde düzenlenen söz konusu tilavet meclisinde hazır bulunan İran'ın Gilan eyaletinden seçkin Kur'an-ı Kerim karisi Üstad Muhammed Sadık Salih'i şöyle anlatıyor. Halkın ve özellikle de gençlerin bu meclise coşkulu ve eşsiz katılımı iki seçkin hoca arasında bir rekabetin yaşanmasına ve bu yüzden de en güzel tilavetleri icra etmelerine sebep oldu. Üstad Minşavi 55 dakikalık tilavetiyle kardeşi Üstad Muhammed Sıddık'ın anısını canlandırdı ve Üstad Seyyad da sıcak sesi ve tilavetteki eşsiz hakimiyetiyle kalpleri adeta coşturdu. Sohbetimizin devamında Üstad Mahmud Minşavi'den Mü'min suresinin tilavetini dinliyoruz. Üstadın bu tilavetteki tarzının kardeşi Üstad Muhammed Sıddık'ın tilavetine çok benzediğini hatırlatalım.
Üstad Mahmud Minşavi hiçbir zaman kardeşi kadar üne kavuşmadı ama yine de Üstad Muhammed Minşavi'ye kalpten bağlıydı, ona büyük saygı beslerdi. Kardeşiyle aralarında olan ilişki hakkında kendisine yöneltilen soruya ise şöyle cevap verdi. Kardeşim Üstad Muhammed Sıddık Minşavi vefat ettiğinde 49 yaşındaydı ve Şeyhül Kur'a olarak tanınırdı. Zira tilavetleri huşu ve tevazun doğruluğunda olurdu. Kur'an-ı Kerim karileri Kur'an'ı tamamen ezberleyip tecvid ilmini öğrendikten sonra kıraat sırasında tamamen mütevazi olmaları ve Kur'an-ı Kerim'i sadece Allah'ın rızası için tilavet etmelidirler.
Çeşitli toplantılar ve ünsiyet meclislerinde merhum Muhammed Sıddık'ın tilavetlerini sevenler, Üstad Mahmud'dan kardeşi gibi kıraat etmesini, böylece onun tilavet ıtrını Üstad Mahmud'un tilavetinden duymayı istiyorlardı. Şimdi bu tilavetlerden biri olan Alak suresinin kıraatini Üstad Mahmud Minşavi'den dinliyoruz.
Üstad Mahmud Minşavi hayatının sonlarında çok ağır bir hastalığa yakalandı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinden uzaklaştı. 2016 yılında hastalığı sebebiyle çok ağır ve kötü bir durumda olduğu biliniyor, fakat o tarihten sonra kendisinden net bir haber alınamadı. Fakat Mahmud Sıddık Minşavi'nin tilavetleri Kur'an-ı Kerim'e gönül verenler tarafından hala büyük bir zevkle dinleniyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde sizleri dünyaca tanınan karilerden Mahmud Sıddık Minşavi'nin hayatını kısaca aktardık.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da parstudent.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi.
Değerli dinleyicilerimiz, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi adlı program serisinin 3. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde özet olarak Gürcistan'ın seçkinleri, siyasi grupları ve halkının batıcılığa yaklaşımını ele alacağız.
Kafkasya bölgesi etnik ırksal mozaik çeşitliliğiyle ünlüdür. 28'den fazla farklı etnik grubun yaşadığı Gürcistan'ın komşuluğundaki Dağıstan, Kafkasya'da daha özel bir örnektir. Ancak Gürcistan'da da çok çeşitli ırklar vardır. 2002 nüfus sayımına göre Gürcü nüfusunun birleşimi %80 Gürcü, %6 Ermeni, %6 Azeri, %2 Abhaz, %2 Rus, %2 Oset ve %2 diğer azınlıklardan oluşuyor. Azeri Müslümanlar ve bazı Acarallar ve Mürseli Ermeniler ve diğer bazı dini azınlıklar dışında Gürcistan nüfusunun çoğunluğu Gürcü Ortodoks Hristiyanlığını kabul ediyor. Bir asır öncesine kadar çoğu antropolojik çalışmada İmretliler, Guryalılar, Kartelyalılar veya Acarallar gibi farklı bölgesel gruplar ayrı etnik kökenler olarak kabul edilirdi. Ancak bugün hepsi Gürcü olarak kabul ediliyor. Çünkü lehçeleri birbirleri tarafından tamamen anlaşılabilir ve sadece bölgesel açıdan farklıdır. Bu etnik ve dilsel çeşitlilik nasıl oldu da Batı yanlısı eğilimlere dönüştü? Gürcü halkının Batı'ya yaklaşımında yanıtını bulmak istediğimiz soru bu işte.
Daha önceki sohbetlerimizde değinildiği gibi Gürcistan'ın tarihine bakıldığında geçtiğimiz yüzyıllardaki siyasi gelişmelerde bu ülkenin genel dış politikasını zaman zaman Batı yanlısı yaklaşımıyla görebiliriz. Fakat halk da Batı'ya eğilimli mi? Gürcü siyasi analist ve eski Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanı Giya Nodia şöyle diyor. İran'ın yönetimi altındaki Hanlık adı altındaki Gürcü devletler ve bu bölgedeki insanların siyasi söylemlerinde 19. yüzyıla kadar Batı fikrinin sadece yan bir rolü vardı. Ve bu ülke daha çok Rusya, İran, Osmanlı İmparatorluğu üçgenine odaklanmıştı. Bu durum 19. yüzyıldan önceki 3 bölgesel gücün siyasi ve askeri konumuna dayanmaktadır. 18. yüzyılın başlarında Büyük Petro ile başlayan Rus İmparatorluğu'nun Avrupalılaşması Rus olmayan vatandaşları doğrudan etkiledi.
Gürcistan'ın Avrupalılaşmasının Büyük Petro döneminde başladığını kabul etsek bile çeşitli faktörlerin etkileri de göz ardı edilmemeli. Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sebepleri ve kökleri çeşitli coğrafi, tarihsel, sosyal ve söylemsel bakış açılarından ve siyasi bağlamlardan incelenebilir. Tarihsel olarak 1861'deki köylü serfliğinin kaldırılması reformları olarak bilinen ekonomik reformlardan sonra Gürcü köylüler derebeylik yasasından kurtuldu ve birçok Gürcü de St. Petersburg'un bilimsel ortamında aktifleşti.
Rusya'da üniversite eğitimlerini tamamlayıp ana vatanlarına döndükten sonra sadece aydınlanma seçkinlerine liderlik etme görevlerini üstlendiği gibi aynı zamanda ulus fikri ve aydınlanma fikri gibi modern Avrupa fikirlerine sunarak Gürcü siyasi hayatında rol oynadılar. İlk başta bu eğitimli insan nesli ulus ve aydınlanma fikri hakkında takdire şayan bir görüşe sahip olmalarına rağmen Avrupa'ya güvenmiyorlardı. Sonraki yıllarda Muğredays olarak bilinen ikinci nesil Gürcü öğrenciler ve eğitimli insanlar Avrupa'nın sosyalist fikirlerine ilgi duydular. Ancak Rusya ile ilişkileri Avrupa ile ilişkilere tercih ettiler.
Mesame Dasi olarak bilinen 3. nesil eğitimli Marksist Gürcüler, Avrupa Sosyalist Modernitesinin Rus versiyonunun etkili olmadığını iddia ederek seçkinlerin siyasi eğilimlerini yavaş yavaş değiştirdi. Açıkçası Avrupa'nın Rusya'dan daha büyük bir rol oynadığı bir geleceği işaret eden sadece 3. nesildi. Gürcistan'ın daha geniş Avrupa uygarlığının bir parçası olduğu ve Avrupalı olma duygusu 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve yalnızca seçkinler arasında yayılan ve 20. yüzyılın son yıllarına kadar Gürcü toplumunda güçlü ve zayıf bir şekilde devam eden bir olguydu.
Tahran Radyosu.
Gürcü kültürü aslında Antik Yunanistan, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu ve Avrupa ile bazı doğrudan temasların etkisinden gelen bir dizi Avrupalı unsur içerir. Aynı zamanda İran ve diğer Orta Doğu kültürleriyle pek çok benzerlikler ve bunların Gürcü kültürü üzerindeki birçok etkisi vardır. Ancak bunlardan hangisinin etkisinin daha güçlü ve kalıcı olduğunu analiz etmek oldukça zordur.
Gürcistan hükümetlerinin sadece 2013-2020 yılları arasında değil, aynı zamanda tarihsel bir rota olarak batıcılık yaklaşımının ana sebeplerinden biri de Avrupalı olma hayali olmuştur. Bu nedenle Gürcistan hükümetlerinde batıya yönelimin ekonomik ve siyasi faktörlerine ek olarak Avrupalı olma hayali Gürcü siyasi seçkinleri arasında her zaman gündemde olmuştur ve hatta Gürcü halkının bazı kesimleri arasında bir hedef olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Gürcistan'ın çeşitli hükümetlerde batıya yönelmesinin ve yaklaşımının en önemli sebebi Avrupalı olma ve bu ülkenin tarihi sorunlarından kaçma hayali olmuştur.
Avrupa kültürünün birçok unsuru 18. yüzyıldan itibaren özellikle Rusya üzerinden Gürcistan'a girmiştir. 19. yüzyılın ortalarında Gürcistan'ın Rus valisi General Vorontsov, Batı kültürünün bir tezahürü olan bir opera salonu açılması gibi birçok kültürel mekanın temelini attı. Yavaş yavaş çeşitli Rusça metinler Gürcüceye çevrildi ve halkın tüm kesimlerine sunuldu. Gürcü aydınlar da Avrupa ile Rus edebiyatı aracılığıyla tanıştılar ve Ivan Nemtsov ile birlikte Shakespeare'in eserlerinin Gürcüceye ilk çevirilerini yayımlayan Çavandze oldu.
Gürcistan'ın dış politikasında batıcılık yaklaşımı her zaman sabit bir yol izlemiştir ve bunun kökü Gürcistan'ın siyasi seçkinlerinin beklentilerine, hayallerine ve umutlarına dayanmaktadır. Bu ülkedeki batıcı yaklaşıma ve amaçladığı reformlara bu yaklaşıma özgü tutkulu bir söylem ve sembolizm eşlik etmiştir ve hala etmektedir. Avrupa ve Euro-Atlantik yapılarına yönelik yaklaşım Tiflis'teki bir meydanın Avrupa Birliği olarak adlandırılması da dahil olmak üzere ülkenin genelinde Avrupa bayraklarının dalgalandırılmasıyla yaygınlaşıyor ve neredeyse tüm altyapı reformları ve programları Avrupa standartlarına uygun olarak tanıtılmaktadır.
İktidardaki siyasi seçkinlerin yanı sıra muhalefet ve sivil toplum örgütleri de konuşmalarında ve propagandalarında Avrupa'yı ve bir ölçüye kadar da çeşitli Avro-Atlantik yapılarını dikkate almaktadır. Avro-Atlantik ve adleri sembollerin kullanımı ve aşırı endişe Gürcistan'da bazılarını çok sevindirmiş, bazılarını da kızdırmıştır. Gürcü seçkinlerinin veya halkının 19. yüzyılın ortalarından önce kendilerini Avrupalı veya Avrupa siyasi ve kültürel ortamının bir parçası olarak gördüklerine dair hiçbir kanıt yoktur. Çünkü 19. yüzyıla kadar 1813 ve 1828 yıllarında İran ve Rusya Çarlığı arasındaki Gülistan ve Türkmençay anlaşmalarından önce Gürcistan İran'ın bir parçasıydı. Aksine Gürcülerin kendilerini Avrupalı olarak görmediklerine dair çok güçlü kanıtlar var. Gürcü yetkileri yaptığı açıklamalar Avrupa tarzı bir demokrasi inşa etmeye odaklanıyor. Ancak sürecin tatmin edici bir düzeye ulaşıp ulaşmadığını henüz kimse itiraf etmedi. Birçok eksikliği gösteren raporlar var. Ayrıca genel anlamda demokratik değerler Avrupalı değil, küresel olduğu için bunlara uymak, Avrupalılaşmak anlamına gelmez.
Değerli dinleyicilerimiz, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi program serisinin 3. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun, esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.